Tanrı sözünden, İncil'den yorumunu yapmakta olduğumuz Matta kitabının 5. bölümüne geldik. Konu, dağ başında verilen vaazın başlangıcı, göklerin egemenliğine ait kişiler arasındaki ilişkiler ve yasa. Bu ünlü konuşmanın içeriğini ayrı ayrı bölümlerde ele alacağız. Ama önce buna bir bütün olarak bakmak istiyorum. Rab-i İsa Mesih 4 ana konu üzerinde konuştu. Matta bu konuşmalardan 3'ünü kaleme aldı. 1. Dağ başında verilen vaaz, bölüm 5, 6 ve 7. 2. Gizemsel benzetmeler üzerindeki konuşma. Bu Matta 13. bölümdedir. 3.'sü Zeytinlik Dağı'ndaki konuşma, bölüm 24 ve 25. Dağ başında verilen vaaz, kralın kendi şahsını ve şahsıyla ilgili gerçekleri beyan edişidir. Gizemsel benzetmeler üzerindeki konuşması ise, krallığın hedefini, hangi yöne doğru hareket ettiğini belirler. İsa Mesih insanlarca reddedildikten sonra, krallığa ne olacağını simgeler. Zeytinlik Dağı'ndaki konuşması ise geleceğe dönüktür. İleride ne olacağı konusunda peygamberlik niteliğinde sözlerdir. Yuhanna'nın kaleme almış olduğu müjde yazısında başka bir konuşması daha kaydedildi İsa Mesih'in. 4. konuşma. Bu İsa Mesih'in ölümü, dirilişi, göğe yükselişi ve bizler için aracılık edişi konusundaki gerçekleri ele almaktadır. Onun bu son konuşması, biz Mesih imanlılar için hayati bir önem taşır. Dağ başında verilen vaaz, Matta'nın kaleme almış olduğu müjde yazısında, bölüm 5, 6 ve 7'de kaydedilmiş olmasına rağmen, bu vaazdan bazı alıntıları diğer müjde yazılarında da görebiliriz. İsa, İnsanlara duyurduğu gerçekleri yalnız bir kere söylemedi. Bunları defalarca tekrarladı ve bizim dağ başında verilen vaaz diye betimlediğimiz bu konuşmayı başka yerlerde de yapmıştır. Luka bu konuşmanın ancak bir kısmını kaleme aldı ve bunun bir dağ başında değil de düzlük bir yerde duyurulduğunu kaydetti. Demek ki İsa Mesih'in bu konuşması yalnız dağ başında verilmedi. Başka yerlerde de verildi. Aslını düşünecek olursak Matta, dağ başında verilen vaazın tümünü kaleme almadı. Kutsal Ruh'un bize bildirmek istediklerini kaleme aldı. Eminim ki Rab-i İsa Mesih bu 3 bölümde kaydedilen gerçeklerden daha fazlasını duyurmuştur ama bizim eğitilmemiz için bunlar kaleme alındı. Bu kesime giriş olarak 2 şey söylemek istiyorum. 1. Sağ ve sol kavramları yalnızca partilere, politikaya özgü bir şey değildir. Kutsal yazıları yorumlayan Tanrı bilimciler arasında da sağ ve sol görüşlü kişiler vardır. Şimdi politikadan değil, Tanrı biliminden söz ediyorum. Dağ başında verilen vaazın nasıl kavranılması, nasıl anlaşılması konusunda bu kutuplaşmayı görebiliriz. Liberal görüşlü Tanrı bilimci sola kaymıştır. Dağ başında verilen vaazı bir müjde duyurusu olarak yorumlar. Açıkça söylemese bile yorum tarzından görebiliriz. Bu vaazı kutsal yazıların en önemli parçası olarak görür. Yıllar önce yakından tanıdığım liberal görüşlü bir vaazcı vardı. Daha sonra bu adam liberal görüşlü takımında önemli bir konuma sahip oldu. Bir gün bana kutsal kitabın tek gerekli parçası dağ başında verilen vaaz olduğunu söyledi. Hatta kendisi için gerekli olan tek şey vazgeçilmeyen bir yasa dedi. Bunu Matta 7.12'de özetlemiş. İnsanların size nasıl davranmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Kutsal yasa ve peygamberlerin söyledikleri budur. Matta 7.12'de böyle diyor. Tüm kutsal yazılardan sadece bu ayete ihtiyaç duymak biraz acayip geliyor bana. İlk bakışta iyi bir şey gibi gözükebilir ama iyice incelersek bunun dincilikten başka bir şey olmadığını göreceğiz. Burada sorguya çekilmesi gereken nokta dağ başında verilen vaazı bir din prensibi olarak kabul edip etmeyeceğimiz değildir. Asıl soru şudur. Bu vaazın içindekileri hayatında yaşayacak mısın? İşte kardeşim, önemli olan budur. Mesih'in müjdesini sadece dağ başında verilen vaazın içine kilitlemeye çalışan insanların büyük bir kısmı liberal görüşlülerden oluşmaktadır. Kesinlikle Mesih'in müjdesini dağ başında verilen vaazın içinde bulamayız. Neden? Örnek vermek gerekirse İsa Mesih'in ölümü ve dirilişini sormalıyız. Bu konu dağ başında verilen vaazın hiçbir yerinde geçmez. Pavlos Korintos'taki kiliseye yazarken, ben size müjdeyi duyuruyorum dedi. Müjde nedir? Dağ başında verilen vaaz mı? Hayır. Pavlos Korintoslara yazarken müjdenin ne olduğunu çok net ve açık bir şekilde şöyle belirtti. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Şöyle ki, kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca üçüncü gün ölümden dirildi. 1. Korintoslar 15, 3, 4 ayetler. Daha başında verilen vaaz içinde Rabbin sevindirici haberini, onun müjdesini bulamayız. Belki de bu nedenle birçokları bu konuşmayı bir yaşam tarzı, bir din olarak benimsediler. Bu doktrinin vaaz edilmesi sayesinde kiliselerde bir sürü ikiyüzlü insan türedi. Birisi bana gelsin ve ben dağ başında verilen vaaza göre yaşıyorum derse, ben de ona saçmalıyorsun diyeceğim. Birisi gerçekten ciddiyse ve dağ başında verilen vaazı ciddi şekilde inceleyerek okumuşsa, İsa'nın önümüze koyduğu kurallara ve prensiplere göre asla kendi gücümüzle yaşayamayacağımızı anlayacaktır. Dostum, dağ başında verilen vaaz, Tanrı'nın yaşam standardı ise, ki aslında böyledir, o zaman bu ölçüye göre çok eksiklerin olduğunu göreceksin. O zaman ne yapacaksın? Sana merhamet elini uzatabilen bir kurtarıcın var mı? Ona iman ile bağlandığın zaman yukarıdan inayet elini uzatıp seni kurtarabilecek birini tanıyor musun? Mesih inancını ve bu inancın temeli olan müjdeyi dağ başında verilen vaazın içine hapsetmek mümkün değildir. Kutsal yazılar buna izin vermez. Bunu yaparsak bu konunun sol kutbuna kaymış olacağız. Şimdi bir de sağ görüş vardır. Bu grup insan dağ başında verilen vaaz sanki bulaşıcı bir hastalıkmış gibi ona yaklaşmak bile istemiyor. Bu vaaz ile hiç ilgilenmiyorlar. Ahlaki açıdan bu vaazda bir bozukluk varmış gibi davranırlar. Bu grup insana zaman hastası demeliyiz. Kutsal kitaptaki olayları en titiz şekilde zaman dilimleri içerisine sokup bir konu onların belirlediği bir zaman dilimine hitap ediyorsa, hiçbir koşul altında başka bir zaman dilimiyle ilgisi olmadığını ileri sürerler. Beni yanlış anlamayınız. Ben Tanrı'nın zamanlamasına inanıyorum ve bu konuda bazı şeylerin belli dönemlere ait olduğuna inanıyorum. Ama zaman hastası değilim. Bu insanlara göre bugün bizler dağ başında verilen vaazı asla kendimiz için kullanamayız. Hatta bunlardan birisi bana dedi ki, Rabbin duasını bile biz bugün kendimiz için kullanamayız. Herkesin iyi tanıdığı ve saydığı bir adamdı bunu söyleyen. Onu duyduktan sonra dağ başındaki vaaz üzerinde bir vaaz serisi hazırlamaya karar verdim. Bir de Rabbin duası üzerinde bir şeyler hazırladım. Dağ başında verilen vaaz ve Rabbin duası kesinlikle bizler için geçerlidir. Bizim için yararlıdır ama bize yönelik değildir. Bu doğrudur. Tekrar edeyim, dağ başında verilen vaaz ve Rabbin duası kesin olarak bizler için geçerlidir. Bizim için yararlıdır ama bize yönelik değildir. Fanatik sağ görüşlü Tanrı bilimci bunu tamamıyla hayatımızdan silmek ister. Evet, dağ başında verilen vaazda müjdenin bulunmadığı doğrudur. Bu vaazın içindeki kuralları yeniden doğuşu olmayan insanlara verip de bunlara göre yaşa diye onları taşıyamayacakları bir boyunduruk altına sokmak üzücü bir şeydir. Bunlara göre yaşayabilirsen bir Mesih imanlısısın diye insanları kandırmak yanlıştır. Biliyor musunuz? Dağ başında verilen vaaz yasacılığın daniskasıdır. Bakıyoruz ki eski antlaşmada insan Tanrı'nın verdiği yasayı yerine getiremedi. Sina Dağı'nda verilen yasadan katlarca daha ağır bir yasayı insan nasıl yerine getirebilir ki? Mesih'e yaraşır şekilde yaşayabilmek istersek bunu gerektiren gücü dağ başında verilen vaazdan alamayız. Evet, ahlaki ölçüleri bize gösteriyor ama bu ölçüye göre yaşayabilmemiz için gereken gücü veremez. Dağ başında verilen vaazda kutsal ruhun gücüyle nasıl yaşayabileceğimiz öğretilmiyor. Elçi Pavlos kutsal ruhtan aldığı esinle şöyle yazdı. Çünkü bedenin gereksiz istekleri yüzünden ruhsal yasanın güçsüzlükten ötürü yapamadığını Tanrı yaptı. Günahlı insan bedeni benzerliğinde ve günaha karşı sunu olarak kendi oğlunu göndererek insan bedeninde günahı yargıladı. Öyle ki bedenin gereksiz isteklerine göre değil, ruhun isteğine göre yaşayan bizlerde ruhsal yasa hakça gereğini bulsun. Romalılar 8, 3 ve 4. ayetler. Bu öğretiyi dağ başında verilen vaazda bulamazsınız. Kutsal ruhun hizmetinden hiç söz edilmez. Ancak şunu söyleyebilirim ki, Mesih inancına ters gitmeyen ve yüksek ahlaki ölçülere dayanan bazı uygulamalardan söz eder. Hatta diyebiliriz ki dağ başında verilen vaaz Mesih İsa'nın düşüncesini yansıtır. Ve bu düşünce Mesih imanlısında da bulunmalıdır. Bu bölümlerde önümüze serilen bu üstün prensipler her Mesih imanlısının çalışıp öğrenmesi için yararlı bir şeydir. Ancak Mesih imanlısı bilmelidir ki bu üstün ahlak düzeyine kendi gücü ve yeteneği ile asla erişemez. Bu tür yaşam standardını yeryüzündeki yaşamında uygulayabilmesi için gereken ahlakı gücü başka bir yerde aramalıdır. Dağ başında verilen vaaza baktığımız zaman onun içinde parlak yanabilen bir ampule benzer bir şey görebiliriz ama bu ampulün Işık saçabilmesini sağlayan cereyan yoktur. Işığın parlaması için gereken tüm mekanizma orada ama gereken enerji, güç yoktur. Bunun parlayabilmesi için bir jeneratöre ihtiyaç vardır. Önemli olan ışıktır, ampul değil. Ampul kendi başına ışık saçamaz. Dağ başında verilen vaazın işlevi, Tanrı'nın egemenliği ile ilgili prensipleri insanlar önüne sermektir. Matta'nın kaleme aldığı müjde yazısında kendisini insanlara tanıtmak için yeryüzüne gelen kralı görebiliriz. Onun hakkında konuşuyoruz. Onun öncüsü vaftizci Yahya'dır ve bu kral kendi elçilerini kendisi seçiyor. Şimdi kurmak istediği egemenliğin nasıl bir egemenlik olacağını açıklamaktadır. Burada kral kendi şahsını beyan ediyor ve Esenlik reisi için bir kürsü hazırlanıyor. Burada yasalardan söz edilmektedir. Bin yıllık egemenliğinde yürürlükte olacak yasadan söz edilmektedir. Rab-i Mesih yeryüzünde bin yıllık egemenliğini kurduğu zaman bu kusursuz yasa yürürlükte olacak ve aynı zamanda uygulanacaktır. Yani dağ başında verilen vaaz. İsa Mesih'in kendisi yeryüzünde hüküm sürecek ve dağ başında verilen vaazdaki yasanın tümünü olduğu gibi uygulayacaktır. İnsanlık üzerinde hüküm sürme hakkına sahip olan kendi krallığında hüküm sürmeye geldiği zaman dağ başında verilen vaaz tam anlamıyla uygulanacaktır. Bugün onu Rab diye kabul eden bir Mesih imanlısının dönüp de ben dağ başında verilen vaazı kabul edemem, benim için verilmedi demesine şaşarım. Böyle bir şey de diyemez zaten. İsa'ya Rab diyen ve onu kurtarıcısı olarak kabul eden her Mesih imanlısı onun yani İsa Mesih'in buyruklarını yerine getirmek için elinden geleni yapmaya hazır olmalıdır. Ancak tekrar etmeliyim. Bunu yalnız ve yalnız kutsal ruhun gücüyle yapabilir. Tanrı'nın gücünü inkar eden ve onu hiç saymayan bir insanlığa dağ başında verilen vaazın içerdiği üstün ahlak düzeyini empoze etmeye girişmek gerçekten saçma bir şeydir. İnsanları İsa Mesih'e itaatkar kılabilen tek bir şey vardır. O da lütuf veren kurtarıcı müjdedir. Müjdenin amacı insanları Tanrı'ya itaat eder duruma getirmektir. Bu nedenle dağ başında verilen vaaz gerçekten vaaz edilmelidir ki insanları itaat durumuna getirebilsin. İnsan yüreğinde kutsal ruhun eleştirisi gerçekleşecekse bu dağ başında verilen vaaz gerçekten vaaz edilmelidir. Bu yazılar insanın gerçekten günahlı olduğunu, günah içerisinde yaşamakta olduğunu ona gösterecektir. Hiç kimsenin Tanrı katında doğru olmadığını ve herkesin Tanrı'nın belirlediği ahlaki ölçülerde eksik kaldığını gösterir. Mesih imanlısı dağ başında verilen vaazı ne yapabilir? Bu vaazda verilen prensipleri alıp kutsal yazılarda bu prensipler hakkında neler söylendiği konusunda bunları inceleyebilir. Bu inceleme sayesinde İsa Mesih'in düşünceleri konusunda daha geniş bilgiye sahip olabiliriz. Örneğin adam öldürme ve zina konusunda ancak bu bölümlerde İsa Mesih'in kendi öz betimini okuyabiliriz. İsa ne yaptı? Tanrı'nın vermiş olduğu 10 emirden 2 tanesini aldı ve hiç kimsenin erişemeyeceği bir düzeye, bir yüceliğe yükseltti. Adam öldürmeyeceksin ve zina işlemeyeceksin. Onun en yüksek ahlakı düzeye çıkardığı sadece bu iki buyruk mu? Bu sorunun yanıtı sanımca bellidir. Yalnız Matta'nın kaleme aldığı bu yazılarda bu iki buyruk ele alınıp ayrıntılarıyla yükseltildi. Yazılanlardan anlıyoruz ki herhangi bir buyruğu alıp onu istediği kadar yüksek bir aşamaya çıkarabilirdi İsa Mesih. Musa'nın yasası hakkında kutsal yazılar ne diyor? Yine de kişinin kutsal yasanın gereklerini yapmakla değil, İsa Mesih'e olan imanla aklandığını biliyoruz. Bunun için biz de yasanın gereklerini yapmakla değil, Mesih'e imanla aklanalım, doğru sayılalım diye Mesih İsa'ya iman etti. Çünkü hiç kimse yasanın gereklerini yapmakla aklanmaz diyor Elçi Pavlos Galatyalılar 2.16'da. Bu ne demek oluyor? Dağ başında verilen vaazdaki ahlaki ölçülere göre birisinin yasa aracılığıyla aklanması normalden 10 kere daha zor olmalıdır. Şimdi değerli dostum bir şey deneyelim. Bu iki yasayı yani adam öldürmeyeceksin ve zina işlemeyeceksin buyruklarını kendi yaşamında uygulamaya kalk. Kısa bir öykü anlatıp ne demek istediğimi size göstermeye çalışacağım. Topluluğumuzun liderlerinden biri beni bir ticaret adamları toplantısında konuşmak için davet etmişti. Topluluğumuzun bu lideri gerçekten şahane birisiydi. İyi bir imanlıydı ve aynı zamanda kentin önde gelen bankalarından birinde müdürdü. Beni konuşmaya davet ettiği zaman kısa bir açıklamada bulunup konuşmak için bana çok az bir zaman tanıdığını ama bu zaman içinde oradaki kişilere müjdeyi duyurmamı rica etti. Toplantı yerine biraz erken vardım. Baktım ki orada birkaç adam durmuş, bekliyorlar. Konuşmacıya ayrılan masaya doğru yürüdüm ve orada durmakta olan bir iş adamının elini sıktım. Ben merhaba demek için onun elini sıkarken o habire küfürler savuruyordu. Bu kadar iyi giyinmiş ve kültürlü gözüken bir adamın bu kadar kötü şekilde küfür savurduğunu daha önce hiç görmemiştim. Sonunda bana sordu, sen ne iş yapıyorsun? Bir vaazcı olduğumu ona söyleyince biraz çekingen davranmaya başladı ve hatta kullandığı kötü sözlerden ve küfürlerden dolayı özür dilemeye başladı. Aslında benden değil, Tanrı'dan özür dilemesi gerekiyordu. Onun küfürlerini sürekli dinleyen Tanrı'ydı. Bunu ona söyledim. Bundan sonra liberal bir kilisede görevli olduğunu söyledi ve dağ başında verilen vaaz benim dinimdir diye böbürlenmeye başladı. Gerçekten öyle mi diye sordum ve devam ettim. Sizi tebrik ederim. Gerçekten harika bir dinin mensubusunuz. Acaba bu dinin kurallarına uyma konusunda ne yapıyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz diye sordu. Dağ başında verilen vaaz sizin dininizdir diye iddia ettiniz ya. Benim öğrenmek istediğim şudur. Bu dini hayatınızda uyguluyor musunuz? Elimden geleni yapıyorum diye cevap verdim. Ancak bu yetmez dedim. Rab bu yasanın içinde yazılı olan her şeyi yaparsan bereket alacaksın demektedir. Sadece onaylamak yetmez. Dağ başında verilen vaazın içindeki kurallara tıpatıp uyuyor musunuz? Sanımca uyuyorum diye geldi cevap. Küçük bir sınav yapabilir miyiz diye sordum. Tamam dedi. Dağ başında verilen vaaza göre kardeşine karşı yüreğinde herhangi bir kızgınlık varsa adam öldürmüş sayılırsın ve suçlusun. Bu yasaya karşı gelmiyor musun? Bu yasayı çiğnemedin mi? Genç adam biraz tereddüt etti ve bu söz biraz serttir ama yine de birini öldürecek kadar kızmadım dedi. Sonra ona Rabbimizin zina konusunda verdiği yasayı söyledim. Zina etmeyeceksin dendiğini duydunuz ama size diyorum ki bir kadına istek duyarak bakan herkes o anda yüreğinde onunla zina etmiş olur. Adama sordum, bu konuda siz suçsuz musunuz? Biraz kızararak herhalde bu konuda yakalandım demeliyim diye cevap verdi. Öyle sanıyorum ki dağ başında verilen vaazda sizi suçlu çıkaracak daha birçok şey vardır. Benim anladığım kadarıyla siz dininize bağlı birisi değilsiniz. Sizin yerinizde olsaydım ben bu dini değiştirip hayatımda iş görebilen başka bir dine bağlanırdım. Değerli dostum, bu adam gibi yaşamlarını yanlış şekilde yaşayan bir sürü insan vardır. Dindar bir tavırla dağ başında verilen vaazı din olarak benimsiyorlar ama vaazda verilen yasalara bağlı kalamıyorlar. Evet, bu sözler iyi, harika, güzel sözler diyorlar ama yaşamlarında tatbik etmeye yanaşmıyorlar. Daha sonra öğrendim ki iş adamları toplantısında tanıştığım o genç adamın iki karısı varmış. Birisi evde, diğeri ise iş yerinde. Dostum, dağ başında verilen vaazı din olarak benimseyeceksen onun içindeki kurallara ve yasalara harfi harfine uymakla yükümlü olduğunu bilmen gerekir. Dağ başında verilen vaaz baştan sona kadar ruhsal yasa ile doludur. Ama dağ başında verilen vaazı okurken gerçek ışığında kendi şahsına bakacak olursan bir kurtarıcıya ihtiyacın olduğunu göreceksin ve onun inayetinden yararlanabilmek için ona ve onun çarmıhına yaklaşmak isteyeceksin. Yani İsa Mesih'in çarmıhına. Dağ başında verilen vaaz önümüze en yüksek ahlaki prensipleri serer ve en ulaşılmaz hedefleri koyar. Bunları bilmemiz gereklidir ama bu yasalar bizim bu alanda ne kadar eksik olduğumuzu bize gösterecektir. İnanıyorum ki Matta, İsa'nın dağ başında verilen vaazını kaleme alırken bunun hepsini kaydetmedi. 5., 6. ve 7. bölümlerde vaazın ancak bir iskeletini görebiliriz. Bunu şu şekilde bölümlere ayırdım. 1. Tanrı egemenliğine ait kişiler kendi kişiliklerine karşı nasıl davranmaları gerekir? Matta 5. bölüm 1-16 ayetler. 2. Tanrı egemenliğine ait kişiler ruhsal yasaya karşı nasıl davranmalılar? Matta 5. bölüm 17'den 48. ayete kadar. 3. Tanrı egemenliğine ait kişiler Tanrı'ya karşı nasıl davranmalılar? Matta 6. bölüm. 4. Tanrı egemenliğine ait kişiler diğerlerine karşı nasıl davranmaları gerekir? Matta 7. bölüm. Dağ başında verilen vaaz karakter yapısı ile başlar. Bu kısımda Rab İsa Mesih bizlere nasıl kişiler olmamız gerektiğini gösterir. Nasıl davranacağımızı değil. Davranışlar genelde yapımızdan kaynaklanır. Tanrı egemenliğine ait kişiler Tanrı'nın karakterini yansıtır şekilde yaşamalılar. 1. ayetten de görebiliriz ki bu vaaz gerçekten bir dağ başında verildi. Bu noktada dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. Rab İsa bu sözleri dağ başında onu dinlemeye gelen kalabalıklara söylemedi. Kendi öğrencilerine hitap ediyordu. Konuştuğu kişileri kendisi seçmişti ve bu öğrenciler Rab İsa Mesih'e aitti. İsa toplulukları görünce dağın yamacına çıktı. Oturunca öğrencileri kendisine yaklaştılar. İsa konuşmaya başlayarak onlara şunları öğretti. Ne mutlu ruhta yoksul olanlara çünkü göklerin hükümranlığı onlarındır. Matta 5. bölüm 1-3 ayetler.